Alan selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dostlar, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz haberleri, bilgileri, gelişmeleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, yazın tam ortasındayız. Güneşin en sıcak kıvamında bizlere yöneldiği mevsimdeyiz ve gerçekten havalar çok sıcak. Kimi zaman yağışlarla muhatap olsak da yağış bile olsa, yağmur bile olsa yine o sıcaklığı derinden hissediyoruz ve gerçekten bu bizi bunaltıyor. Bu bunaltıcı havalarda ise soğuk içeceklere, soğuk yiyeceklere doğru yöneliyoruz. İşte o soğuk yiyeceklerden bir tanesi de elbette ki yazın vazgeçilmezi, ferahlatıcı içeriğiyle bizi bizden alan dondurma. Yazın göz, gönül böyle bir ferahlamak istiyor. Hali de tabii dondurma yiyip ağzımızda, dilimizi de tatlandırmak istiyoruz. Neticede dondurma sadece soğuk bir tatlı değil sevgili dostlar. Çocukluğumuza ait saf ve mutlu anılar da demek aynı zamanda. Dondurmanın çok yüklü anlamları var o çocukluğumuzdan bugüne doğru ilerleyen yolda. Dolayısıyla dondurma hem bir nostaljik yiyecek hem de serinletici bir yiyecek. Dolayısıyla dondurmanın bambaşka bir yeri var bizim hayatımızda. Lakin sevgili dostlar, mahalle dondurmacısından tutun da büyük üreticilere kadar durum hiç de öyle göründüğü gibi masum, saf, temiz değil. Yani çocukluğumuzun anıları gibi saf ve temiz değil dondurmalar artık. Üreticilerin çoğu iki top mutluluğumuzu, iki top bir külah mutluluğumuzu sömürerek bizi öyle bir zehirliyor ki değerli dostlar, aklınız, hayaliniz durur adeta. Hepimizin neredeyse o gördüğümüz, tezgahlarda gördüğümüz rengarenk dondurmaların ardında adeta zehirler yatıyor. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Sevgili dostlar, hepimizin neredeyse hemen hemen her dondurma tezgahında gördüğü mavi renkli, tamamen zehirli boya ve yapay aromadan ibaret bir ne olduğu belirsiz soğuk şeyi. Evet, dondurma değil. Sırf ismi İtalyan karameli diye yiyor ya da çocuğunuza yediriyorsanız siz de büyük bir oyun içindesiniz. Bilin ki zehirleniyorsunuz sevgili dostlar. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki karamelin, yani doğal karamelin rengi mavi değildir. Doğal karamel şekerle sütün kaynatılıp karıştırılmasından elde edilir ve rengi kahverengidir. Yani dolayısıyla karamelin renginin mavi olmadığını, kahverengi olduğunu hanımlar bilir ama beylere de buradan bir hatırlatalım. Sonra eğer bu dondurma rüyasından ayılabildiysek işin altında yatan gerçekleri görmeye başlayalım. Tam olarak şunu söyleyeyim sevgili dostlar, karamel aslında kahverengi ve doğada bu dondurma rengine, yani maviye özdeş bir meyve ya da yiyecek yok. Demek ki bir şeyler ters burada. Mavi dondurma olduğuna göre bir şeyler ters. Aynı mantık yürütmeyi limonlu dondurmada da kullanalım sevgili dostlar. Evdeki dolabı açalım, şöyle bir deney yapalım sizinle. Limonu çıkaralım. Limonu biz bakalım rengine sıkınca limonun, açık sarı değil mi değerli dostlar? Neredeyse beyaz hatta, yani çok şeffaf bir rengi var. Peki tezgahta bize uzatılan limonlu dondurmanın rengi pırıl pırıl parlayan bir sarı mı? Bunu da iyi gözlemlemek lazım değerli dostlar. Eğer cevabınız evetse, dondurmanın rengi sapsarıysa, işte o zaman bu limonlu dondurma değil, aromatik ve boyalarla kaplanmış bir dondurma. Yani yapmanız gereken sevgili dostlar, bu şekilde pırıl pırıl sapsarı bir dondurma görürseniz o dondurma tezgahına koşarak uzaklaşmak. Son bir deneme daha yapalım değerli dostlar. Bu sefer çilekli dondurmayı sorgulayalım. Çileğin dışı kıpkırmızıdır değil mi? Ama içi beyazdır. Yani çileğin suyunu sıkarsanız açık pembe bir renk çıkar ortaya. Lakin dondurmacınızda gördüğünüz çilekli dondurmanın rengi cezbedici bir kırmızıysa bilin ki boyalı ve aromalı dondurma yiyorsunuz değerli dostlar. O dondurma çilekli dondurma değil, siz de aslında çilek esansı, çilek aroması yiyorsunuz. Örnekleri çoğaltabiliriz değerli dostlar. Rengarenk dondurmalar, kivili, karpuzlu, vanilyalı, kavunlu, mangolu, böğürtlenli ve daha birçok. Hepsi birçok tezgahta yapay aromalı ve renklendirilmiş dondurmalar. Bir de ileri düzeyleri var değerli dostlar bunların. Hani dondurmacılar genelde İtalyandır ve algıda genelde Roma dondurmacısıdır ya. Sırf bu algı yüzünden sizler için tiramisu, cappuccino, latte isimli dondurma aromaları üretildi. Hepsi doğru dondurmanın İtalyan dondurması olduğuna inanmamız yüzünden. Aromaların hepsi ithal, hepsi yapay, hepsi sağlığımızla oynuyor değerli dostlar. Değerli dostlar, durum o kadar vahim, gerçekten çok vahim. Çünkü dondurma çocukların özellikleri bir ürün ve bırakın sadece aroma ve boya kullanımını, dondurma yapımında gerçek süt kullananları bile kuyuda iğne ile arar hale geldik. Kıvam artırıcılar, raf ömrü uzatıcılar, yapay tatlandırıcılar, glikoz şuruplarıyla dondurmacılar resmen yüzümüze gülen korku filmlerinden çıkmak korkunç palyaçolar haline geldi. Sanayi tipi dondurma üreticilerinde de sıkıntı var değerli dostlar. Süt tozu, margarin, aroma ve birçok şey. Sonuç olarak parıldayan ambalajlı, insan sağlığıyla oynayan ucuz ama aslında size çok pahalıya patlayacak ve yaşam standartlarınızı etkileyecek, sağlığınızı, sıhhatinizi etkileyecek sıkıntılı ürünler ortaya çıkıyor değerli dostlar. Beynimiz renk ve tatla kandırılıyor değerli dinleyiciler. Lakin o yediğimiz sözde dondurmalar midemize girip de sindirim başladığı andan itibaren karaciğerimiz ve pankreasımız beynimize iyi de biz bu bize gelen arkadaşları tanımıyoruz ki nereye koyacağız, nasıl tasfiye edeceğiz, ne yapsak diye dertlenmeye başlıyor. Lakin bu dertlenme boşa, nafile bir dertlenme. Sonuç olaraksa hormonlarımızda, hücre yapımızda, genetiğimizde deformasyon ve tahribat ortaya çıkıyor. Yani kanser, diyabet, obezite, erken ergenlik, bağışıklık, sinir sisteminin bozulması ve daha nice problemler bizim hayatımızda var oluyor. Minik bir dondurma yüzünden diye düşünmeyin. Dondurma ve nicesi gibi yapay yiyecekler yüzünden değerli dostlar. Peki sevgili dostlar, bu dondurmanın doğal olup olmadığını nasıl anlayacağız? İçinde tatlandırıcı, renklendirici, aroma verici olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için değerli dostlar çok da müneccim olmaya gerek yok. İşte biraz önce söylediğimiz gibi meyve içeriği şudur denilen, mesela limonlu dondurma denildiği zaman evdeki limonun rengini aklımıza getireceğiz. Limon suyunun rengini aklımıza getireceğiz. O renkle eşdeğer bir renk ise doğal olma ihtimali daha yüksek. Ama sapsarı bir renkte limonlu dondurma olarak size sunuluyorsa demek ki o doğal bir dondurma değil. Ya da biraz önce yine tekrar ettiğimiz gibi çilek aromalı bir dondurma, çilekli bir dondurma diye bize sunulan dondurma kıpkırmızı bir renkte ise çileğin öyle bir rengi yok çilek aromasının ya da çilek rendesinin. Dolayısıyla onun da doğal olmama ihtimali yüksek oluyor değerli dostlar. Ve fiyatlara bakacağız. İyi bir sütten aroma verici, renklendirici kullanmadan üretilen bir dondurma emek istiyor. Dolayısıyla emeğin karşılığı da ücrete tabi. Çok ucuz, çok ucuz yerlerden ve çok salaş yerlerden, çok güvensiz yerlerden dondurma almamaya çalışalım değerli dostlar. Sevgili dostlar, bor kelimesi bizim son dönemde sıkça duyduğumuz bir kelime. Özellikle yerel olarak bor zengini olmamız bizim mor kelimesiyle sıkça muhatap olmamıza sebep oluyor ve medyada, basın organlarında bu kelimeyle çokça karşılaşıyoruz. Peki mor nedir? Nerede kullanılır? Bizim için ifade ettiği değer nedir? Dilerseniz onun ayrıntısına biraz bakalım. Bor madeni, B simgesiyle gösterilen, sert yapılı ve ısılara karşı dayanıklı olan bir elementtir değerli dostlar. Son dönemlerde ismini sıklıkla duyduğumuz bor madeni, 4000 sene önce ortaya çıkartılmış ve ilk kez Tibet'te kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde Hititliler ve Sümerliler tarafından gümüş ve altın işçiliğinde kullanılmış, Araplarda ilaçla alakalı işlerinde, eski Yunanlılarda temizlikle alakalı işlerde, Romalılarda cam işlemelerinde ve Mısırlılarda mumyalamayla alakalı işlerde kullanılmıştır bor değerli dinleyiciler. Yani son dönemlerdeki fazlasıyla ismini duysak da aslına bakarsanız eski dönemlerde de bor madeni sıklıkla kullanılmakta değerli dinleyiciler. Bor elementi karşımıza doğada tuz şeklinde bazı elementlerle karışmış biçimde ve serbest bir şekilde çıkar. Dünyadaki en önemli olan bor elementi kaynakları ülkemizde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Rusya'da bulunmaktadır. Birçok alanda kullanılan maden en sık otomobil sektöründe, inşaat sektöründe, bilgisayar sistemlerinde ve askeriyede kullanılmaktadır. Ülkemiz bor madenlerinin yaklaşık olarak %75'ine sahip bir ülkedir değerli dostlar. Bu da şu anlama geliyor. Ülkemiz bor zengini bir ülke. Bundan dolayı da konum açısından önem taşıyor. Oldukça düşük olduğundan dolayı ise ne yazık ki bor madeninin ülkemize var olan getirisi düşük değerli dinleyiciler. Ülkemizde yer alan bor yatakları Kütahya Kestelek, Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet, Eskişehir Kırka tesislerinde yer almaktadır. Peki bu kadar meşhur olan, ismi bu kadar anılan bor madeni nerede kullanılmakta değerli dostlar? Bor madeni deri renklendirici, böcek öldürücüler, bitki öldürücüler, elektronik rafinasyon, kozmetik, ilaç, çimento, korozyon önleyiciler, yapıştırıcılar, refraktör, dezenfekte ediciler, katalistler, naylon, gübre, yangına dirençli olan malzemeler, nükleer yakıt teknolojisi, tıp, sanayi ve daha birçok alanda kullanılmakta değerli dostlar. Yani oldukça zengin bir maden bor madeni. Bu maden stratejik açıdan topraktan çıkarıldığında gerek rafine olan bor ürünleri olarak gerekse ham madde olarak yaygın bir biçimde insan yaşamının her alanında kullanılabilecek olan endüstriyel madenlerin içinde yer alır değerli dostlar. Dünyada uzay teknolojisi alanında da kullanılıyor değerli dostlar bor. Bilgi ve elektronik çağın yaşanmasında ve ulaşılmasında bu madenin katkılarını yadsımak mümkün değil. Bor, bilgi ve elektronik çağın yaşanmasında ve ulaşılmasında, bu çağa ulaşılmasında oldukça önemli bir yere sahip değerli dostlar. Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden birisi, Amerika'nın bordan oluşan bileşiklerin petrolün yerine kullanılabildiği bir otomobili geliştirdiği haberini yaptı. Araçlarda bor madeninin kullanılmasıyla alakalı olan konular uzun dönemdir batılı firmaların gündeminde yer almakta değerli dinleyiciler. Bor madeninin önemli olması ülkeleri bu konuda ilgili şekilde davranmaya ve çıkarlarını düşünmeye sevk eder. Bor hakkında yapılmış olan çalışmaların ve sürdürülmekte olan araştırmaların, bor bileşenlerinin ileri teknolojiyle üretilen ürünlerde oluşan yeni kullanım alanları keşfetmesi, bor madenini gelecek yıllarda petrolde olduğu gibi üstünde uluslararası mücadele yaşanacak bir maden konumuna getirecektir değerli dostlar. Bor madenindeki yaşanmakta olan kullanımın artması, bu madenin yakıt taşıyıcısı şeklinde kullanılmasıyla sağlanacaktır. Birçok akü, pil ve benzeri enerji üretimi sağlayan aygıtlarda yakıt olarak kullanılacak olan hidrojenin elde edilmesi, depolama ve nakil yöntemleri sayesinde bunların verimliliğinin oldukça yüksek düzeylerde artırılması önemli olan sorunlar içindedir değerli dostlar. Çünkü hidrojen -252 santigrat derecede, yani oldukça düşük olan sıcaklıklarda bile sıvılaşır. gaz halinde olduğunda ise oldukça çok alan kaplar, patlayıcı bir gaz olduğundan kaynaklı olarak depolama ve taşıma esnasında tehlikeli olayların kapılarını aralayabilir. Bundan dolayı borda bulunan bileşenlerin hidrojen taşıma ile alakalı olan kapasiteleri, bileşenlerinin yakıt açısından taşıyıcı olarak kullanılması yeni bir önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Millennium Cell firması tarafından prototip bir araç üstünde denenmiş olan yöntemde su ve hidrojen bazlı sodyum borhidrit bileşeni halinde depolanmaktadır. Yanıcı özelliği olmayan bu çözelti katalizörle temas halinde olduğunda hidrojen vermektedir. Aksi olan durumlarda ise hidrojen üretimi olmamaktadır. Hidrojenin üretilmesinden sonraki aşama borohidrit olan yakıtın bir bor çözeltisine dönüşmesidir. Bu çözelti de bir tank içinde saklanabilir ve tekrardan borohidrit yakıta dönüştürülebilir. Yani bor bu tarz uygulamalarda ve benzeri uygulamalarda yakıt olarak kullanılmaz, taşıyıcı görevi yapar ve tekrardan kullanılabilme özelliğine sahiptir değerli dostlar. Ülkemiz dünya üzerinde bulunan bor minerallerinin yaklaşık olarak %72'lik kısmına yani 4'te 3'lük kısmına sahip değerli dinleyiciler. Ülkemizden sonra Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bor minerallerine sahip başlıca ülkeler olarak sıralanıyor. Ülkemizde bor mineralleri devlet kuruluşlarından bir tanesi olan Eti Maden İşletmeleri tarafından işletilir. Şu günlerde uçakların yakıtlarında katkı malzemesi olarak kullanılan bor madeni, önümüzdeki yıllar içinde kara ve deniz taşıtlarında da kullanılması açısından planlanıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde bor madeninin pillere destek olarak kullanılması, pillerin 3 kat daha fazla güçlü olması durumunu ortaya çıkarıyor. Bundan kaynaklı olarak bor madeni pillerin gücünü artırmasından kaynaklı olarak elektrikli araçların pil gücü sıkıntılarını çözecektir. Dolayısıyla asrın madeni olmaya aday değerli dinleyiciler. Ayrıca bor madeninin diğer madenlerin yerine kullanılabilmesi açısından halen araştırmalar sürüyor. Yapılan bu araştırmalar neticesinde olumlu sonuçlar çıkarsa ülkemiz stratejik açıdan oldukça büyük bir güç kazanacaktır. Bor madeninin hafif olması, sürtünmeyi azaltması, enerji verimliliği, ısıya karşı olan dayanıklılığından kaynaklı olarak önemi büyük. Bu detayların hepsi dünyanın bu elemente karşı olan gelecekteki düşkünlüğünü artıracaktır. Yapılan planlamalar açısından bir sıkıntı çıkmazsa ülkemiz bu açıdan büyük bir refah sahibi olacak ve ekonomik açıdan kendini güçlendirecek değerli dostlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki senelerde diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dostlar, sosyal medya özgüveni düşürüyor. Bu açıklama uzman psikolog ve psikoterapist Tamer Karaokçu'ya ait. Yaptığı araştırma sonucuna göre sosyal medya kullanımının süresi arttıkça özgüvenin düştüğünü söylüyor Tamer Karaokçu. Sosyal medyayı hiç kullanmayan bireylerin özgüven düzeylerinin her zaman sosyal medya kullananlara göre çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Psikolog Tamer Karaokçu'ya göre sosyal medyanın özgüven üzerindeki etkisi oldukça yüksek. Nadiren sosyal medya kullananların ve hiç kullanmayanların özgüven düzeylerinin sıklıkla kullananlara oranla çok daha yüksek çıktığı da elde edilen sonuçlardan birisi. Günde 1 saatten az sosyal medya kullanan kişilerin özgüven düzeyi 4 saatten fazla kullananlara kıyasla çok daha yüksek düzeyde. Şu bir gerçek ki sevgili dostlar, sosyal medya ile fazla haşır neşir olmayan bireyler sosyal ilişkilerinde daha başarılı ve kendine güvenen bir karakter geliştirmekteler. Değerli dinleyiciler, sosyal medyada kullandığımız iletişim biçimi duygu ve hislerimizi paylaşmamıza izin vermediği gibi iletişim yeteneklerimizi de köreltiyor ve kendimize olan güvenimizi düşürüyor. sosyal medyayı daha az kullanan bireyler tabiri caizse anı yaşıyor, sosyal yaşamlarına daha iyi adapte oluyor, kendilerine daha çok güveniyorlar ve özgüven bireyin sağlıklı bir sosyal yaşam kurması açısından çok önemli unsurlardan birisi değerli dostlar. Uzmanlara göre bu gibi özgüven eksikliği problemi yaşayan kişilerin, bireylerin sosyal medyayı kontrollü kullanmasında ve gerçek yaşamda sosyalleşip etkinliklere katılmasında büyük fayda var değerli dinleyiciler. Sevgili dostlar, kimi zaman aşk, kimi zaman aşk, kimi zaman iş, kimi zaman trafik, kimi zaman hastalık hayatın içerisinde türlü türlü unsurlardan kaynaklı olarak, türlü türlü olaylardan kaynaklı olarak strese düşüyoruz. Tabii strese düşmemek için birçok farklı yöntem var ama bunları kimi zaman kullanmıyoruz. Kimi zaman çok fazla üzerimize geliyor bazı şeyler. Dolayısıyla stres yapıyoruz değerli dostlar. Stres, değerli dinleyiciler, ağrıya sebep oluyor. Ağrıysa strese sebep oluyor. Yani bir kısır döngü içerisinde ve Amerikalı sağlık adamlarının yaptığı bir açıklamaya göre ise sevgili dostlar, stres ağrıların %80'inin sebebi. Yani ağrılı hastalıkların sebebi %80 stres değerli dostlar. Stres ağrı, ağrı stres döngüsünün detaylarını sizinle paylaşalım. Değerli dostlar, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan stres, vücutta gerginlik meydana getirerek kas ve eklem ağrılarına neden oluyor. Uzmanlar ise stresin ortaya çıkardığı kas gerilmeleri ve ağrıları ortadan kaldırmak için düzenli diyet ve spor yapmayı öneriyor. Eklem ağrıları, diz ağrıları, bel ağrıları, bunların hepsinin temelinde stres var değerli dostlar. Stresin tedavi edilmediği takdirde vücut hareketlerini kısıtlama durumu da söz konusu oluyor. Metabolizmayı çoğu zaman olumsuz etkileyen stres, vücuttaki dengeyi bozarak bedende bir genel gerilim oluşmasına yol açıyor. Bu nedenle hissedilen aşırı stres hali çeşitli kas ağrılarına neden oluyor. Kas gerilimi dokulara giden kan akışıyla birlikte dokulara giden oksijen ve gıdaları da azaltıyor değerli dostlar. Azalan kan akışı iyileşmeyi geciktiriyor. Stresi azaltmak, gergin kasların neden olduğu veya şiddetlenen ağrıların azalmasına yardımcı oluyor değerli dinleyiciler. Değerli dostlar, ağrıyla baş başa kaldığımız zaman biz genel olarak yaptığımız nedir? Bir ağrı kesici atalım da kurtulalım şeklinde bir algı vardır. İşte uzmanlar bu konuda uyarıyor. Özellikle bir uzmanın açıklamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Ortopedi uzmanı Dr. Mehmet Akdemir, ağrıyı hızlı şekilde sona erdirme isteğinin kişinin bilinçsiz ağrı kesici kullanmasına ve bilimsel ispatı olmayan yöntemleri denemesine yol açtığını kaydederek tedavi olmak yerine farklı farklı unsurlarda şifa aranıyor. Bir ağrı kesici, bir kaşık şurup veya bitkisel karışımlar eklem ve kas ağrısına çare olmaz. Manyetik metotlar ve taş tedavisi gibi bilimsel ispatı olmayan yöntemlere başvurmayın. Bu yanlış uygulamalar, uygulanması gereken tedaviyi de tehlikeye atar. Başkasına iyi gelen bir ilaç size iyi gelmeyebilir. Tedavinin herkes için ayrı basamakları vardır. Ağrı kesicileri mecbur kaldığımız durumlarda öneriyoruz. Gerekirse farklı farklı yöntemlere de başvuruyoruz diye konuştu değerli dostlar. Yani uzmanlar diyorlar ki bilinçsiz olarak ağrı kesici kullanmayın. İlaçların hepsi için geçerli değerli dostlar bu. Bilinçsiz olarak ilaç kullanımı özellikle son dönemde antibiyotik hususunda gerek kamu spotları, gerek reçetelerin üzerindeki yazılar, gerek aydınlatıcı yayınlar güzel bir etki yarattı. Eskiden her hasta azalmış durumda. Doktorlar da antibiyotik yazarken daha hassas. Çünkü her ilacın bir faydası var ama onun ötesinde, faydasının ötesinde zararları da var değerli dostlar. Yan etkileri de var. Dolayısıyla ilaçları kullanırken dikkatli davranmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Kastamonu'da çok güzel bir uygulama başlatıldı. Nedir bu? Eski bir uçağın kütüphaneye dönüştürülmesi uygulaması. Bu güzel haberi de sizinle paylaşarak haber tadındayı noktalamak istiyorum. Hatırlayacaksınız değerli dostlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde millet kıraathaneleri oluşturacağız ve toplumun kültür seviyesinin bu tarz okuma mekanlarında geliştirilmesi için çaba sarf edeceğiz şeklinde bir beyanı olmuştu. Onun ardından harekete geçti birçok belediye ve teşkilat. İşte onlardan bir tanesi de Kastamonu Belediyesi. Belediye kentteki boş bir alana eski bir uçağı satın alarak yerleştirdi ve o uçak millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı değerli dostlar. Hizmete giren millet kıraathanesi yoğun ilgi görüyor. Kıraathanede 6 görevli çalışıyor değerli dostlar. Belediye Douglas MD-82 tipi yolcu uçağını Urda'ya çıkarıldıktan sonra satın aldı ve satın alındıktan sonra parçalara ayrıldı ve tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi. Parçalar Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi. Kastamonu Belediyesi önce uçak kafe yapılması planlanan uçağın millet kıraathanesi olarak değerlendirilmesine karar verdi. Hizmete giren millet kıraathanesi yoğun ilgi görüyor değerli dostlar ve saat sabah 8.30'dan akşam 23'e kadar hizmet veriyor. Kimisi millet kıraathanesinde arkadaşlarıyla sohbet ediyor, kimisi kitap okuyor, kimisi gazete okuyor ve kıraathane içerisinde ücretsiz ikramlar da var değerli dostlar. Vatandaşlar, özellikle çocuklar ve gençler bu durumdan oldukça memnun. Gerçekten kitap okumayı teşvik etmek için bence oldukça cezbedici bir uygulama. Normalde kitap okumaya, gazete okumaya niyeti olmayan birisi, burası da neymiş bir gidip görelim diyerek vaktini ayırıp bu uçak kütüphanede, uçak kıraathanede kitap okumayı tercih edebilir. Gerçekten farklı bir uygulama olmuş diyelim ve haber tadındayı bu haberle noktalayalım değerli dostlar. Çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte Haber Tadında programıyla görüşmek temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.